Ayrım 42. Hayalet. Joe Nesbo. Sayfa 498. Anne fare kulak kabarttı. Artık yavrularının çığlıklarını daha da net duyuyordu. Çünkü kilise çanları 10 kez çaldıktan sonra susmuştu. Yaklaşan polis sirenleri de uzaklaşmış ve duyulmaz olmuştu. Geride sadece hafif kalp atışları kalmıştı. Farenin belleğinde bir yerde barut kokusu ve bir başka koku depolanmıştı. Daha önce burada aynı mutfak zemininde yatan bir başka insanın, daha genç bir insanın kokusu. Ama o sırada mevsim yazdı. Farenin yavrularının doğmasından çok önceydi. Ve o zaman yuvanın girişi insan tarafından kapanmamıştı. Fare adamın karnının içinden geçmenin tahmin ettiğinden zor olduğunu keşfetti. Başka bir seçenek bulması gerekiyordu. Bu yüzden başlangıç noktasına geri döndü. Deri ayakkabıyı bir kez ısırdı. Metali sağ elin iki parmağının arasından çıkmış tuzlu metali tekrar yaladı. Takım ceketine hızla tırmandı. Ceket ter, kan ve yiyecek kokuyordu. Öyle çeşitli yiyecek kokuları yayıyordu ki o keten ceket çöp tenekesinden çıkarılmış olmalıydı. İşte yine oradaydı. Yıkanınca tamamen çıkmamış ve anormal derecede tesirli olan o duman kokusu molekülleri. O birkaç molekül bile farenin gözlerini acıttı ve sulanmalarını yol açtı. Nefes almasını da zorlaştırdı. Fare kolu koşarak çıkıp omuzdan geçti, boyuna dolanmış kanlı sargıyla karşılaşınca bir an dikkati dağıldı. Yavrularının çığlıklarını tekrar duyunca koşarak göğüse çıktı. Takım ceketindeki iki yuvarlak delikten yoğun bir koku geliyordu hala, kükürt, barut. Deliklerden biri kalbin içinden geçiyordu. Her halükarda fare atan kalbin çok hafif titreşimlerini hissedebiliyordu. Kalp hala atıyordu. Fare yola devam ederek alına çıktı ve sarı saçın arasından incecik akan kanı yaladı, aşağı indi. Dudaklara, burun deliklerine, göz kapaklarına. Yanakta yara izi vardı. Farenin beyni tıpkı labirent deneylerindeki farelerin beyni gibi şaşılacak kadar mantıklı ve etkili çalışıyordu. Yanak, ağzın içi, ensenin en yukarısı, sonra diğer tarafa geçmiş olacaktı. Farelerin hayatı zor ve basitti. Yapmanız gerekeni yapardınız. 5. Kitap 44. Bölüm. Aker Selva nehrini parıldatan ay ışığı şehrin içinden akan o küçük ve kirli nehrin altın zincir gibi görünmesine yol açıyordu. Nehir kıyısındaki tenha yollarda çok kadın yürümese de Martine yürüyordu. Watchtower'da uzun bir gün geçirmişti ve yorgundu. Ama hoş bir yorgunluktu bu. Martine güzel, uzun bir gün geçirmişti. Gölgelerin arasından yaklaşan bir delikanlı el feneri ışığında onun yüzünü görünce selam diye mırıldanarak geri çekildi. Richard Martine'nin hele artık hamileyken evine farklı bir yoldan gitmesinin daha iyi olabileceğini birkaç kez söylemişti. Ama Martine her zamanki yolunun Grüner Lokka'ya giden en kestirme yol olduğu karşılığını vermişti. Kimsenin şehrini elinden almasına izin vermeyecekti. Hem köprü altlarında yaşayanların öyle çoğunu tanıyordu ki, oralarda kendini Batı Oslo'nun gözde barlarında olduğundan daha güvende hissediyordu. A ve E ile Socius meydanından geçmiş ve Bılay'a doğru yürürken asfaltta kısa ve sert adımlar atıldığını duydu. Uzun boylu genç bir adam ona doğru koşuyordu. Karanlığın içinde süzülürken yolu el feneriyle aydınlatıyordu. Adam geçerken Martine onun yüzünü bir anlığına gördü, sonra da arkasından gelen hızlı soluk sesleri giderek hafifleyip kayboldu. O sima tanıdıktı. Martine'nin Watchtower'da gördüğü bir simaydı. Ama öyle çok sima görürdü ki bazen birini gördüğünü sanırdı ve ertesi gün iş arkadaşları o kişinin aylar, hatta yıllar önce öldüğünü söylerdi. Ama nedense o sima Martine'ye tekrar Harry'i düşündürdü. Martine kimseye Harry'den bahsetmiyordu, hele Ricard'a hiç bahsetmiyordu elbette. Ama Harry onun içinde küçücük, minicik bir yer edinmişti. Ve Martine arada sırada kendi içindeki o ufak odaya gidip Harry'i ziyaret edebiliyordu. Gördüğü kişi Oleg olabilir miydi? O yüzden mi şimdi Harry'i hatırlamıştı? Arkasına döndü, koşan delikanlının sırtını gördü. Delikanlı peşinde şeytan varmış gibi, bir şeyden kaçarmış gibi koşuyordu. Ama Martine onun peşinde kimseyi göremedi. Delikanlı giderek küçülüyordu. Kısa süre sonra da karanlıkta gözden kayboldu. Irene kol saatine baktı. 11:05 geçiyordu. Irene koltuğuna yaslanıp masanın yukarısındaki monitöre baktı. Birkaç dakika sonra yolcuların uçağa binmesine izin vereceklerdi. Babası SMS göndererek onları Frankfurt Havalimanı'ndan alacağını söylemişti. Irene terliyordu ve vücudu sızlıyordu. Bu iş kolay olmayacaktı ama her şey yolunda gidecekti. Stein onun elini sıktı. ''Nasıl gidiyor balkabağın?'' Irene gülümsedi. Stein'in elini sıkarak karşılık verdi. Her şey yolunda gidecekti. ''Irene, onu tanıyor muyuz?'' diye fısıldadı. ''Kime?'' ''Tek başına oturan şu siyah saçlı kadını.'' O kadın geldiklerinde de orada karşılarındaki ve kapının önündeki koltukta oturmaktaydı. Tayland ile ilgili bir Lonely Planet kitabı okuyordu. Güzeldi. Güzelliğini yaşlanınca da koruyan, asla yitirmeyen kadınlardan olduğu belliydi. Ve bir şey, bir tür mutluluk yayıyordu. Sanki tek başına olmasına karşın içten içe gülmekteydi. ''Ben tanımıyorum. Kim ki?''
''Bilmem, birini hatırlatıyor.''
''Kimi?''
''Bilmiyorum.''
Stein güldü, iç rahatlatıcı, sakin ağabey gülüşüyle Irene'nin elini tekrar sıktı. Uzun bir sinyal sesi duyuldu ve metalik bir ses Frankfurt uçağına yolcuların binebileceğini söyledi. İnsanlar kalkıp hep birden masaya doğru gitti. Irene diğerleri gibi kalkmak isteyen Stein'i kolundan tutarak durdurdu. ''Ne oldu balkabağım?''
''Kuyruğun bitmesini bekleyelim.''
''Ama o...''
''Tünelde onca insanın arasında durmak istemiyorum.''
''Tamam, aptallık ettim. Nasıl gidiyor?''
''Hala iyi.''
''İyi?''
''O kadın yalnız görünüyor.''
''Yalnız mı?'' Stein kadına baktı. ''Katılmıyorum, mutlu görünüyor.''
''Evet ama yalnız da.''
''Hem mutlu hem yalnız, öyle mi?''
Irene güldü. ''Hayır, yanılıyorum. Onu benzettiğim çocuk yalnız belki de.''
''Irene.''
''Evet.''
''Kararlaştırdığımız şeyi hatırlıyor musun? Sadece mutlu düşünceler, tamam mı?''
''Evet, biz ikimiz yalnız değiliz.''
''Değiliz, buradayız, birbirimize destek oluyoruz. Sonsuza kadar da olacağız, değil mi?''
''Sonsuza kadar.''
Irene ağabeyinin koluna girip başını onun omzuna yasladı. Kendisini bulan polisi düşündü. O adam adının Harry olduğunu söylemişti. Irene'nin aklına Oleg'in bahsedip durduğu Harry gelmişti hemen. O Harry de polisti. Ama Irene'nin Oleg'in anlattıklarından yola çıkarak hayalinde canlandırdığı adam, kendisini kurtaran biraz çirkin adamdan daha uzun boylu, daha genç ve belki de daha yakışıklıydı. Ama kendisini kurtaran adam Stein'ı da ziyaret etmişti. Dolayısıyla Irene onun kim olduğunu biliyordu. Harry Hall. Onu hayatının sonuna dek anımsayacağını da biliyordu. Onun yara izli yüzünü, çenesindeki yarayı ve boynundaki büyük sargıyı ve sesini. Oleg onun sesinin o kadar rahatlatıcı olduğunu söylememişti. Irene birden emin oldu. Sebebini bilmese de emin oldu. Her şey yolunda gidecekti. Irene Oslo'dan ayrılmakla her şeyi geride bırakabilecekti. Alkole de, uyuşturuculara da el sürmemesi gerekiyordu. Babası ve danıştığı doktor öyle demişlerdi. Keman arzusunu hep duyacak ama direnecekti. Guslu'nun hayaleti de aynı şekilde hep onunla olacaktı. Ibsen'in hayaleti de. Irene'nin o ölümcül tozu sattığı bütün o zavallıların hayaletleri de. Zaman zaman geleceklerdi mutlaka. Belki birkaç yıl sonra silikleşeceklerdi. Irene o zaman Oslo'ya dönecekti. Önemli olan iyi olacak olmasıydı. Yaşamaya değer bir hayat kurmayı başaracaktı. Seyahat rehberi okuyan kadını inceledi. Kadın bunu fark etmişçesine başını kaldırıp baktı. Kısa ama neşeli bir gülümseme takındıktan sonra burnunu tekrar seyahat rehberine gömdü. ''Gidiyoruz'' dedi Stein.
''İrene, gidiyoruz'' diye tekrarladı.
Truls Berntsen arabayla Quadraturen'den geçti. Tolbugata'ya doğru indi, Prinsens sokağını çıktı, Ratusgata'dan indi. Partiden erken ayrılmış ve arabasına binip gezmeye çıkmıştı. Bu gece hava soğuktu, gökyüzü bulutsuzdu ve Quadraturen'de hayat vardı. Fahişeler Truls'ün arkasından seslendiler. Ondaki testosteronun kokusunu almış olmalıydılar. Torbacılar birbirleriyle rekabet halindeydi. Park edilmiş bir Corvette'den bum bum bum diye bas sesleri geliyordu. Bir tramvay durağında bir çift öpüşüyordu. Bir adam neşeyle gülerek sokakta koşuyordu. Önü açık takım ceketi rüzgarda dalgalanıyordu. Aynı takım elbiseden giymiş bir başka adam onun peşinden koşuyordu. Droningen sokağının köşesinde tek bir kişi, Arsenal tişörtlü biri duruyordu. Truls onu daha önce görmemişti, yeni olmalıydı. Polis telsizi cızırdadı. Truls kendini tuhaf bir şekilde iyi hissetti birden.
Damarlarında akan kan, bas, olan her şeyin ritmi, burada oturup izlemek, birbirinden tamamen habersiz olmalarına karşın birbirini döndüren bütün o küçük çarkları görmek. Bütünü gören bir tek oydu ve tam da böyle olmalıydı. Çünkü burası artık Türülsün şehriydi. Gamlebyen Kilisesi'nin rahibi kapıyı açıp dışarı çıktı. Mezarlıktaki ağaçların hışırtılarını dinledi. Başını kaldırıp aya baktı. Güzel bir akşamdı. Epey kişi gelmişti ve konser başarılı geçmişti. Yarın sabahki ayin bu kadar kalabalık olmayacaktı. Rahip iç geçirdi. Boş sıralara vereceği vaazda günahların bağışlanmasından bahsedecekti. Basamakları indi, mezarlıktan geçti. Cuma günkü cenazede okuduğu vaazın aynısını okumaya karar vermişti. Müteveffa akrabasının, eski karısının söylediğine göre hayatının sonunda kirli işlere bulaşmıştı. Daha önce de öyle günahkar bir yaşam sürmüştü ki günahları saymakla bitmezdi. Ama buna gerek yoktu zaten. Cenaze törenine sadece adamın eski karısı ve çocukları, bir de burnunu yüksek sesle çekip duran bir iş arkadaşı katılmıştı. Müteveffa'nın eski karısı o iş arkadaşına muhtemelen eski kocasının çalıştığı havayolu şirketinde yatmadığı tek hostes olduğunu gizlice söylemişti rahibe. Rahip bir mezar taşının önünden geçerken ay ışığında taşın üstünde beyaz izler gördü. Sanki birisi oraya tebeşirle yazı yazmış sonra da silmişti. Bu Askild Cato Rud'un mezar taşıydı. Orada yatan kişi Askild Öregod olarak da bilinirdi. Mezarların her kuşağa ayrı ayrı kiralanması çok eski bir kuraldı. Böylece zenginlere ayrıcalık tanınmış oluyordu. Ama yoksul Askild Cato Rud'un yeri değiştirilmemişti nedense. Aynı mezarda çok uzun süre kalınca da orası korunur olmuştu. Belki de oranın zamanla ilgi odağı haline geleceği umulmuştu iyimserce. Doğu Oslo'nun en fakir semtinden gelme birisinin mezar taşı, tarihsiz adamın akrabalarının parası ancak küçük bir mezar taşına yetmişti. Ayrıca taş ustası harf başına para aldığından müteveffanın isminin baş harfleriyle soyadı ve tarih yazılmıştı yalnızca. Altlarına yazı eklenmemişti. Hatta yetkililerden birinin müteveffanın soyadının Rud olduğunda diretmesine karşın bir harften de tasarruf yapılmıştı. Askild Öregod'un hala ortalarda gezindiği söylenirdi ama asla çok yaygın bir söylenti olmamıştı bu. Askild Öregod unutulmuş ve kelimenin tam anlamıyla huzur içinde yatmaya terk edilmişti. Mezarlığın kapısını kapamaya giden rahibin arkasındaki duvarın dibindeki gölgelerin arasından bir silüet çıktı usulca. Rahip ister istemez kas katı kesildi. Hırıltılı bir ses "Merhamet et" dedi. İri elini aşarak öne uzattı. Rahip şapkanın altındaki yüze baktı. Yaşlı, kırışıklı bir yüzdü bu. İri bir burun, büyük kulaklar ve şaşılacak kadar berrak, mavi, masum iki göz. Evet, masum. Rahip o zavallı adama 20 kronluk bozukluk verdikten sonra evine doğru yola devam ederken tam olarak bunu düşündü. Yeni doğmuş bir bebeğin, henüz günah işlemediğinden bağışlanmaya ihtiyacı olmayan bir bebeğin masum mavi gözleri. Rahip yarınki vaazında bundan bahsedebilirdi. Artık yolun sonundayım baba. Burada oturuyorum ve Oleg tepemde duruyor. Odessa tabancayı iki eliyle hayatı buna bağlıymış gibi düşerken tutunduğu bir dalmışçasına sımsıkı tutuyor. Sımsıkı tutarak bağırıyor. Tamamen kafayı yedi. Nerede o? İrene nerede? Söyle. Yoksa ne yaparsın geri zekalı? O tabancayı kullanamazsın ki. Sen öyle bir insan değilsin Oleg. Sen iyi insanlardansın. Haydi sakinleş de şu malı paylaşalım, tamam mı? Boş versene. Sen İrene'nin yerini söylemeden olmaz. Malın hepsi benim olacak mı? Yarısı. Elimde başka yok. Anlaştık. Önce tabancayı indir. O gerzek söylediğimi yaptı. Çok yavaş öğreniyordu. Onu ilk seferki Judas konserinin çıkışındaki kadar kolayca kandırdı. Eğilip o tuhaf tabancayı yere ayaklarının dibine bıraktı. Yandaki mandalın C'de olduğunu gördüm. Yani tabanca salvoya ayarlıydı. Tetiği çok hafif çekince bile. Doğrularak nerede o diye sordu. Ve şimdi artık namlu bana dönük olmadığından gelişini hissedebiliyordum. Hiddetin. Oleg beni tehdit etmişti. Tıpkı üvey babam gibi. Hayatta en katlanamadığım şey tehdit edilmektir. Bu yüzden kulağa hoş gelen yalanlar İrene Danimarka'da gizli bir rehabilitasyon merkezinde. Arkadaşlarıyla konuşması yasak, yoksa tekrar uyuşturucuya başlayabilir falan filan. Söylemek yerine bıçağı döndürdüm. Bıçağı döndürmesem olmazdı. Benim kanım bozuk baba. O yüzden çeneni kapalı tut. Yani kalan kanım. Çünkü büyük bölümü mutfak zemininde. Ama salak olduğumdan bıçağı döndürdüm. Onu sattım dedim. Birkaç gram keman karşılığında. Ne? Onu merkez garında bir Alman'a sattım. Adamın adını da nerede oturduğunu da bilmiyorum. Münih olabilir. Belki de Münih'te evinde bir arkadaşıyla oturuyordur. Ve minik ağzı İrene ikisini de emiyordur. Ve kafası çok iyi olduğundan hangi aletin kime ait olduğunu bilmiyordur. Çünkü gerçek aşkını düşünüyordur sadece. Onun adı da... Oleg ağzı açık kala kalmıştı ve gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Kebapçı da bana 500 kron verdiği zamanki kadar aptal görünüyordu. Lanet olası bir sihirbaz gibi kollarımı açtım. Keman! Oleg durmadan gözlerini kırpıştırıyordu. Öyle afallamıştı ki tabancaya atıldığımda tepki vermedi. En azından öyle sandım. Çünkü bir şeyi unutmuştum. Oleg o gün peşimden gelmişti. Met getirmeyeceğimi anlamıştı. Bazı yeteneklere sahipti. İnsanların zihnini de okuyabiliyordu. En azından hırsızların. Tahmin etmeliydim. Yarım doza razı olmalıydım. Oleg tabancaya benden önce ulaştı. Parmağı tetiğe sürtülmüş olabilir. Emniyet mandalı C'ye getirilmişti. Yere yığılmadan önce Oleg'in afallamış yüzünü gördüm. Derin bir sessizlik çöktü. Oleg'in üstüme eğildiğini işittim. İniltiyle karışık hafif bir hırıltı duyuyordum. Rölantide çalışan bir motorun sesi gibiydi. Sanki Oleg ağlamaya çalışıyor ama ağlayamıyordu. Sonra ağır ağır yürüyerek mutfağın arka tarafına gitti. Gerçek bir uyuşturucu bağımlısı işleri öncelik sırasına göre yapar. Oleg şırıngayı yanıma koydu. Paylaşmak isteyip istemediğimi bile sordu. Kulağa hoş geliyordu ama artık konuşamıyordum. Sadece dinleyebiliyordum. Ve Oleg'in gittiğini, merdivenleri yavaşça ve ağır adımlarla indiğini duydum. Artık yalnızdım. Hiç olmadığım kadar yalnızdım. Kilise çanları sustu. Her şeyi anlattım sanırım. Artık çok acı çekmiyorum. Orada mısın baba? Orada mısın Rufus? Beni bekliyor musun? Her neyse, ihtiyar delikanlının bir sözünü hatırlıyorum. Ölüm ruhu özgür kılar. Lanet olası ruhu özgür kılar. Kılar mı? Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz.
Kitabın sonu. 18 Eylül 2019. Sayfa 510.